Merhabalar. Ya Evde Yoksa'nın yeni bölümünde özel bir konuğum var. Onu ekranlarda çoğu zaman en alengirli konularda, en hararetli tartışmaların ortasında görüyorsunuz. O kimi zaman altyazılarda ya da title'larda jeostratejist, kimi gün jeopolitika uzmanı, kimi gün bölgeyi en yakın takip eden isimlerden bir tanesi olarak geçiyor. Kimi gün de güvenlik politikaları uzmanı yazılıyor. Biz Mete'nin bu yanlarından çok daha insani yönlerine... Aa geldi zaten dedim. Prensipli komutan. Mete'nin daha prensipli yanların... Şey prensipli dedim. Mete Erar'ın daha özel... yanlarını tanımaya çalışacağız. Nasılsınız efendim? İyi misiniz komutanım?
Çok teşekkür ederim. Manzaran nefis.
Evet, sizin için özel yazlık stüdyoyu açtık ama içerisi çok sıcak. Siz de yanmışsınız.
Çok teşekkür ederim. Sağ olasın.
Muhtemelen bir müddet sonra çok teşekkür ediyorum Mete Bey adına. Ya. O ne güzel şeyler yazıyorlar komutanım.
Eyvallah.
Bir müddet sonra yorumları kapatabiliriz. Arzu edenler sorularını soru bölümünden yapıyoruz, yolluyorsunuz. Evet, Mete Yarar, hayatı sorgulayan bir adam mı? Ve en son neyi sorguladın hayatında?
Devamlı sorgularım sorgulamayan insanın da çok hata yaptığını düşünüyorum. Ama bu sorgu acımasız bir sorgudan bahsetmiyorum. Tamamen günlük yaşantının içerisinde nasıl yolda yürürken bir kısa değerlendirme yaparsınız. O günü değerlendirirsiniz. Bir çıktığınızda filmi değerlendirirsiniz değil mi? Yani yediğiniz yemeği değerlendirirsiniz. Hepsini değerlendirirsiniz. Yani insanın kendi yaşamını değerlendirmemesi kadar saçma sapan bir şey olamaz. O gün yaşadıklarınızı oturursunuz. Akşam değil, yatmadan önce boş bulduğunuz bir vakitte oturursunuz. 2 dakikada ben bugün ne yaptım diye bakarsınız. O günü değerlendirirsiniz. O günün içerisindeki doğrularınız, yanlışlarınıza bakarsınız. Ben hayatımda hiçbir şeyi çok biriktirerek bir sonraki döneme aktarmadım. Yani o günü o günde yaşamaya çok çalıştım. O yüzden de Allah'a şükür çok mutluyum. Öyle söyleyeyim.
Peki en son neyi sorguluyorsunuz?
En son kendimi sorguladım yine. Yani ne yaptığımı, bundan sonra ne yapacağımı sorguladım. Bundan sonra nasıl bir yol çizebileceğimi. Çünkü belli bir yaşa geliyorsunuz ve bu belli bir yaştan sonra da yaşantıda çok fazlasıyla bir zaman dilimi kalmıyor. Ve o zaman dilimini doğru değerlendirmek için de bir yol haritası çıkarmanız gerekiyor. Bunu belki 20'li yaşlarda çok fazla düşünmüyor olabilirsiniz. Yani daha çok uzun bir ömür var ve bu uzun ömürde de neler yapabilirim diyebilirsiniz. Ama belli bir olgunluğa geldiğinizde, yaş olgunluğuna geldiğinizde hani ben artık onu söyletiyorum. Zaman zaman seninle sohbetlerimizi de konuşuyorum. Bu yaşlar gurme yaşlar. Yani nasıl insanlar çok fazla bir şey yaşadığında yemeğin tadını çok rahat alıyorlar. Belli bir yaşa geldiğinizde de gurme tadında oluyorsunuz ve bundan sonra aslında ne yapmak istediğinizin de kararını veriyorsunuz. Bugünlerde bu yolculuğa çıkabilecek miyim, çıkamayacak mıyım açıkçası onu sorguluyorum, öyle söyleyeyim.
Peki, acayip bir pandemi sürecinden geçiyoruz.
Evet.
Bu dönem hepimize değişik şeyler öğretti. Doğru. Mete Yarar. Senin payına hangi ders düştü?
Mete Yarar'a çok pay düştü ya. Şimdi hayatta her şeyi çok biliyorum. Tarzından uzak durmaya çalıştım ama ne olursa olsun insanın kendi içinde bir egosu vardır ve bir şekilde ben bunların farkındayım dersin. Aslında hiçbir şeyin farkında olmadığınızı fark ettim. Ne kadar büyük lükslerimiz varmış ve bu lüksler bizim için ne kadar kıymetliymiş. Yani dostluk ve arkadaşlıklardan bahsetmiyorum. Onlar zaten her zaman kıymetlidir ama bir yerde yürürken bir restoranta girmek, canınız istediği bir şeyi alabilmek, arkadaşlarınızla beraber sohbet edebilmek, seyahat özgürlüğü, evinizden çıkabilmenin ne kadar büyük lüksler olduğunu öğrendik. Yani bu bile hayatla ilgili nasıl boşa geçirilmemesi gerektiğini öğreten en büyük ders oldu bana. Yani çünkü öyle bir şey yaşayabiliyorsunuz ki bir şey gelecek ve o yaşadığınız şey sizi çok daha fazla her şeyden alabilir. Şimdi pandemi örneği bize şunu da gösterdi. Sağlık ne kadar önemliymiş. Allah göstermesin, başınıza bir şey gelse, dünyanın en sağlıklı adamı olsanız, dünyanın bütün mal varlıkları size ait olsa, geçirdiğiniz bir kaza veya bir hastalık sizi bunların her birinden anında mahrum edebiliyor. Düşünsene 7 milyar insana, ben öyle söylüyorum, kısmi bir felç yaşattı bu durum. Hayat anlamında. Hepimiz ne kadar eli kolu bağlı bir şekilde yaşadık evde. Ve 7 milyar insan da bu süreci beraber yaşadı. Bu bir daha, bundan daha iyi bir ders çıkartacak bir dönem olduğunu zannetmiyorum ya. Hepimiz şeyi aldık, mesajı aldık, öyle söyleyeyim.
Mesela egolarını azalttı mı? Siz koç burcusunuz. Yükseleniniz de koç burcu.
Yürü, buradan yürürüm diyorsun yani. Buradan yakaladım diyorsun, buradan yürürüm
Yok,
diyorsun direkt.
estağfurullah. Var mı?
Bilmiyorum, sen beni çok iyi, daha çok daha yakından tanıyorsun. Çok egoların var mı? Ya söyle, sen söyle, kendin söyle. Ben söylemeyeyim yani.
Bana göre var tabii ki.
Eyvallah. Benim de
Sordum, cevap
vardır.
veriyorum
Yok
komiserim.
yok, hayır, ben de o yüzden söylüyorum. Benim de vardır. Ama ben bu egolarımı başka bir kişiyle değil, kendimle yaşamayı seviyorum. Yani o, sen bir aşağı yukarı tanıdığını söylüyorum. Ben yalnızlığı severim. Yalnızlıktan çok zevk alırım. Çok küçük gruplarla beraber, küçük arkadaş grupları oluşturmaktan çok hoşlanırım. Böyle çok kalabalığın içinde yaşamaktan hoşlanan bir adam değilim. Tarzım da bu değil. O yüzden de insan çok samimi olduğu bir grubu içerisinde ego yapamaz.
Yalan
Yani çok
söyler
sam...
misiniz?
Hayır. Hayatta hiç
Evet.
hoşlanmadığım şeylerden bir
Bu, evet.
tanesidir. Yani...
Bunu bildiğim için şu soruyu soracağım. En çok bana Mete Yarar gelecek deyince sorulan soru şu.
Ya çok iyiymiş ya, bu da çok iyiymiş. Yalan, ben şimdi sana
Veys Ateş'in programında gaz çıkaran kimdi? Bunu sana
ya
sormaya
şöyle,
kimse cesaret edememişti.
ya ben sana şöyle söyleyeyim. Bir defa hani sen de televizyonculuk yaptığın için biliyorsun. Hani ben televizyon dünyasında içinde yer almıyorum ama belgesel çektim, diğer çektim. Yani şu mikrofonun ne olduğunu bilebilen bir adamım. İnan, hiçbir zaman bir mikrofonun, mikrofonlar nerede oluyor? Bize yakın yerlerde oluyor. Yani bu civarlarda oluyor. Bu civarlarda olan, yani göğsümüzün üst kısmında oluyor. Bu civarlarda olan bir sesin bu kadar diğer sesi alabilmesi mümkün değil. Yani arkadaşlar, hep onu söylüyorum. Ya arkadaşlar diyorum, bu mikrofon bizim yakamızda. Ya başka bir yerimizde değil ki bu kadar ses çıkartabilsin. Yani ya muhtemelen bu ses yayına karışan başka bir ses. Çünkü ben o sırada konuşuyorum, biliyorsun. Konuşurken benim sesimden daha büyük bir ses çıkıyor. Yani benim daha sesimden daha çok sesin çıkabilmesi için mikrofonun başka bir yerde olması lazım. Ki öyle bir şey olmadığına göre bu bir, senin tabirinle öyle bir ses değil.
Değil.
Muhtemelen yayınla ilgili bir ses. Bakın, az bir ses olsaydı ben de seninle aynı şeyi düşünebilirdim. Yani
Ben bir
çok
şey
az bir
düşünmüyorum.
ses.
Ben soruyu
Ya
soruyorum.
bırak
Çok özür dilerim.
bırak ya bırak şimdi böyle, ya var ya, hani diyor ya, ben söylemiyorum, o küfretti falan gibi oldu bu. Yok yok. Sen bunu
Yok.
devamlı soruyorsun çünkü bana.
Peki. Çok güzel tango yaptığınızı biliyoruz. Hatta
Eskiden.
askerli... Efendim?
Eskiden. Şimdi o kadar
Eskiden.
değil.
Bu bilinen bir şey ama askerliği bırakmanız,
Tabii
birdenbire
tabii.
ayrılmanızın nedenlerinden biri tango yapacağım.
Tabii
Özgürce
tabii.
istediklerimi
Tabii
söyleyeceğim.
tabii.
Sakal bırakacağım da bunlardan biri mi?
Yani bir defa hani adamın üstüne Allah göstermesin bir şey yapışmasın diyeyim. Ben yani tango yapmak için niye mesleğimi bırakayım? Yani böyle tuhaf bir şey olabilir mi? Hani gazetecilik anlamında seninle röportaj verirken de hatırlıyor musun? Senin benimle ilgili
Çok iyi hatırlıyorum.
başlığa çıkarttığın konular vardı. Arkadaşlarla da sohbet esnasında ne yapmayı düşünüyorsunuz demişlerdi. Ya dedim, hayatımca askerlik yaparken ertelediğim birçok şey var. Yani bunu zaman ayırmam mümkün değildi. Yani bunları yapmam mümkün değildi. Meslekten ayrıldıktan sonra bunların bir listesini yaptım. Ve bu listeyi şu anda elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Yani bir daha o fırsatı yakalayamayacağımı biliyorum demiştim. Arkadaşlar da çok güzel bir şekilde manşeti şöyle yapmışlar. Mete Yarar tango yapmak için askerliği bıraktı diye. O günden beri herkes beni, hani diyor ya Cem Yılmaz'ın dediği gibi, beni böyle biliyorlar. Yapacak bir şey yok. Bilsinler, çok da önemli değil. Önemli olan benim bilmem. Eğer öyle olmuş olsaydı, ben ki bunu sıklıkla bütün arkadaşlarıma söylüyorum. Biz askerlik yeminini ederken meslek için etmedik. Eğer öyle olmuş olsaydı ben şahit olun belgeselini çekmek için şeye girmezdim. Güneydoğu'daki barikatlar döneminde 10 bölümü çekmezdim. O bütün riskleri almazdım.
Doğru.
Arkasından bu çatışma
Bunlardan
alanları...
birine beni de götürecektim ve benim gideceğimin programın da belgeselde Hemen yanında bir bomba patladı galiba, değil mi?
Roket demiştik. Evet, roket
Roket.
demiştik. Ben şöyle söyleyeyim. O zaman Suriye'ye geçmezdim. O zaman Irak'a geçmezdim. O zaman bu kadar risk alacak, yani terör örgütlerinin hedefine konacak bir hayat yaşamazdım. Yani böyle konuşmalar yapmaz. Çok daha light bir hayat yaşardım. Ama öyle bir hayat yaşamadım. O yüzden de bütün herkese söyleyeceğim şey şu. Ben milletimi, vatanımı sevmem bir yeminle alakalı değil. Ben böyle bir hayat tarzını seçtim ve böyle bir hayat tarzını yaşıyorum. Bu ülkeye hizmet etmek için de yüzlerce yöntem var. Arkadaşlarım sağ olsunlar mesleklerini çok güzel icra ediyorlar. Allah razı olsun hepsinden. Ben de elimden geldiği kadar bir abiler olarak burada ne yapabilirsem onu yapmaya çalışıyorum. Çok da memnunum. Yani şu anlamda memnunum. Gerçekten inanılmaz bir nesil görev yapıyor şu anda silahlı kuvvetlerde. Ve üç coğrafyada da bütün zorluklara rağmen, yani bazen bir iki ülkeyle değil, 3-4 ülkeyle karşı karşıya geldiğimiz cephelerde bile devamlı başarı hikayesi yazıyorlar. Onlar varken bizim, yani bizim yerlerimiz doldurulurdu ve dolduruldu.
Peki
Yani
terör listelerinin dedim Mete Bey, hedefinde olmazdım. Hiç tehdit alıyor musun?
Ya aldım tabii, yani almadığım bir şey olmadı. Bir sürü olay yaşadık. Bir sürü başımıza gelen, bir sürü yaşadığımız şeyler var, durumlar var. Ama benim bir inancım var. Bunu meslek hayatında da söyledim, bugün de söyledim. Hatta seninle konuşurken de zaman söylediğim bir kelimedir bu. Benim ölüm emrimi verecek olan Allah. O yüzden hiç kimseden korkmam. Yani benim ne zaman öleceğimi bilen o. O yüzden de onun nasıl olacağını da bilen o. Onun dışında herkes aslında planlayabilir. Benle ilgili bir şey planlıyor olabilir, bir şey planlamıştır. Ama karar verici mekanizma Allah olduğu müddetçe ben bu hayatı çok doyasıya yaşayacağım, öyle söyleyeyim.
Hiç suikast girişiminde bulundular mı bizim bilmediğimiz?
Diyor, bilmediğiniz var tabii. 3-4 defa var tabii. Yani çok daha öncesinden de var. Barikatlar sürecinde de var. Yaşadığım birçok olay var. Ama
Vah.
çok yansımadı. Çok yansımadı yani. Çünkü çoğunlukla orada yaşandı. Ya bir kısmı önlendi, ön kısmında önlendi. Ya da işte başımıza geldi ama sağ kurtulduk, bir şey olmadı. Çok da hani öyle anlatılacak bir mevzu olmadığı için. Çünkü gerçekten söylüyorum, bu ülkenin o kadar büyük kahramanları var ki, o kadar zorluklarla görev yapıyorlar ki, hiçbirimizin onların önüne geçme şansı yok. Hiçbirimizin onların önünde yer alma şansı yok. O yüzden de hiçbir zaman bunları anlatma gereği hissetmedik ve anlatmayacağım da, hayatım boyunca da böyle devam edecek.
Peki sormayacağım o zaman. Güzel bir soru gelmiş. Mete
Neydi?
Yarar'ın gidemediği bir ülke var mı?
Ya
Çekildiği, yasaklı olduğu gibi.
yok, ama şöyle söyleyeyim. Herhalde bugünlerde çok böyle didiştiğim ülkeler var. Bu ülkelerden bir tanesi Birleşik Arap Emirlikleri. Çok didişiyorum. Anormal didişiyorum. Bir tanesi Suudi Arabistan. Bir tanesi de Mısır. Bu üç ülkeyle çok didişiyoruz. Çok hani, çünkü Türkiye ile karşı karşıya gelmiş olan birçok örnekleri de var. Lafımızı esirgemiyoruz. Muhtemelen hani gittiğimizde, eğer buralara gidersek, muhtemelen sıkı bir sorgudan çekileceğimizden eminim. Yani affetmeyeceklerdir. Bu üç ülkeyi sayabilirim, ama diğer bütün ülkelere hiçbir şekilde olmadan sıkıntısız girebilip çıkabilirim. Ama bu üç ülke bugünlerde herhalde hiç gitmek istemeyeceğim üç ülke olabilir yani. Ya bir müddet
Seyahatlerden
beni bir müddet haçta ve şeyde ne derler?
Birleşik Arap,
Umre'de
bir de Birleşik Arap Emirliklerinde herhalde. Şimdi
göremeyebilirsiniz.
burayla
Yok,
ilgili
orayı
soru da
zaten çok
soracağım.
orayı çok seven, yani çok hiç hayatım boyunca Dubai'ye falan gideyim gibi bir istek arzusu olmadım. Gerçekten söylüyorum. Ben yani çok istediğim bir yer değildi. Yani oralara gideyim, oralarda bir şey yapayım. Ama mesela işte dediğim gibi, yani umre yapmak istersin, hacca gitmek istersin. Artık onları yönetim değişene kadar ben gidemeyeceğim gibi gözüküyor.
Peki, dünya, sen seyahat etmeyi seviyor musun? Çünkü seni
Çok.
gördüğümüz zaman şöyle bir
Çok.
imaj var. Mete Yarar televizyon kanalından televizyon kanalına gider. İşte gündüzleri sanki spor yapar, sağlıklı beslenir. Böyle bir
Evet.
şey var. Hani hiç özel hayatın yokmuş gibi geliyor.
Benim mi? Yok
Evet.
yok. Yani yılda en az 3 defa yurt dışında muhakkak uzun seyahat yapmayı seviyorum. Yani öyle bir tarzım da vardı. Yani bir haftalık, 10 günlük, yani turla falan değil. Ayrı bir gezi tarzıyla. Grupla da gitmeyi sevmem. Hiç öyle bir şeyim yok. Şeyi çok severim, yürümeyi çok severim. Yani bütün şehirleri muhakkak yürürüm.
En çok nereyi
Gitti.
seversin? Ben buraya yerleşsem dediğin bir yer var mı?
Ya şöyle söyleyeyim, eğer hani Türkiye haricine dersen, Türkiye değil ama
Ha.
nerede yaşamak istersin deseydin, yani Türk olmasaydım, üç ülkeyi sayarım sana. Bir tanesi Kanada, bir tanesi İsviçre, bir tanesi de Yeni Zelanda. Bu üçünün de sevmemin şeyi şu, şundan dolayı değil. Yani yaşam şartlarının çok iyi olmasından kaynaklanmıyor. Doğa anlamında çok sevdiğim bir ortama sahip olmalarından kaynaklanıyor. Yani insanlar çok güzel spor yapıyorlar. Doğa müthiş, yeşil her taraf ve insanların hayatlarındaki en önemli şeylerden bir tanesi hoşgörü. Bu üç yer benim hep gitmek istediğim, yani gitmek istediğim diyorum, yaşamak istediğim yerdir. Yani Türkiye olmasa,
Hoş,
Türkiye'de
sen
yaşamasaydım.
hoşgörülü bir adam mısın? Hoşgörü derken.
Eğer öyle olmasaydım herhalde çok daha farklı bir yerde olurdum. Yani hoşgörü olduğumu düşünüyorum ama benim kendi kırmızı çizgilerim var. Şimdi diyeceksin ki kırmızı çizgiyle hoşgörü olabilir mi? Kesinlikle olur. Yani şimdi senin için ben hoşgörüsüz diyebilir miyim İzzet Çapa için? Yok. İzzet Çapa çok sert bir adamdır. Anında öfkelenebilir. Ama çok hoşgörülüdür. Hoşgörü gösterdiğin alanların tamamı kendinle ilgili. Ben kendimle ilgili çok hoşgörülüyüm. Yani birisi benim karşıma gelip beni eleştirdiğinde dinlerim. Ama benim kırmızı çizgilerim, 3 tane kırmızı çizgim var. Bu 3 kırmızı çizgiye dokunmayacak. Çünkü onlar bedel ödenerek alınan yerler. Bir tanesi vatan, bir tanesi vatandaşlarımız, üçüncüsü de Türkiye Cumhuriyeti. Yani bu 3 kavram çok kanlarla ve bugüne kadar birçok kişinin bedel ödeyerek geldiği durumlar. Yani bu konularda birileri böyle afra tafra yaptığında ben bunlarda çok dayanamıyorum. Çünkü onlar aramızda değiller ve biz onların emanet ettiği bir şeyde yaşıyoruz. Ben o zaman açıkçası çıldırıyorum. Yani beni çıldırtmak istiyorsan bu 3 noktadan, hatta televizyon
Yok,
programlarında
istemiyorum.
dikkat edersen en çok sertleştiğim alanlar bunlardır. Kırmızı çizgilerimden bir tanesi bu ülkenin kurucuları dediğimiz, daha önce bu ülkeye çok büyük hizmetler etmiş insanlara laf söylendiğinde, bu tabii Atatürk'ten başlarsınız, Fatih'e kadar gidersiniz, hiç fark etmez. Bu ülkeye çok önemli şahsiyetler geldi ve bu şahsiyetlerin, tarihi figürlerinin dışında başka türlü eleştiri yapılmasından çok hoşgörülü değilim. Yani ben onları hani insan babasını çok sever. Evet, ben de onları babam kadar seviyorum. Atam kadar seviyorum. Ben atama laf söyletmem. Bu kadar net söyleyeyim sana.
Peki.
Atama kimse laf söyleyemez.
Tamam kızmayın ya. Biz at kimsenin atasına bir Atatürk
Yok
bizim de
ama
atamız.
yok, yalnızca Atatürk olarak bahsetmiyorum. Ata diyorum. Yani ben tarihi bir kopukluk olarak Cumhuriyet öncesi, Cumhuriyet sonrası, Osmanlı diye ayırmıyorum. Ben kara kuvvetlerinden çalıştım. Kara kuvvetlerine çalışırken kara kuvvetlerin kuruluş tarihi olarak Mete'nin ilk orduyu kurduğu tarih olarak alırız. Ve gayri resmi olarak kuruluş tarihi odur. Milattan önceye gider. Şimdi bir devlet düşün ki kara kuvvetlerini ta şeye dayandırıyorsun, Mete'ye dayandırıyorsun ama tarihi kendine kesinti olarak alamazsın.
Lütfen,
Bu
televizyon programı değil
yok
yani.
ama
Biz
böyle, ama böyle, ama böyle. Şimdi Türkiye'de bak, Türkiye'deki en büyük tartışmalardan bir tanesine, herkesin atası farklı. Yani birisi ona değer veriyor, birisi ona değer veriyor. Yani bu bütünlüğü kopardığımız için tartışıyoruz. Bu bütünlüğü tartışmasak seninle farklı bir yerde yer alabilir miyiz İzzet Çapa?
doğru
Sen de
söylüyorsun.
böylesin. Sen de böylesin. Sen laf
Ve beni
söyletmiyorsun. Ben
tartışmıyoruz. Bu sizi
yo ben
tanıdığımız
ben
bir program.
yo ama ben bir şey söyleyeyim mi? Seni de tartışalım. Seni kimse tartıştırmıyor. Ali Porezoğlu olsaydı şimdi çoktan seni paramparça etmişti. Dua et ya.
O zaten alıştık ona. O benim parine ediyor.
Çok
Peki
iyi.
seninle ilgili en çok gelen eleştirilerden bir tanesi de taraftar oldu. Taraftar
Doğru ben.
oldu. Hatta biraz önce bir
Gitti.
arkadaşımla konuşuyordum. Yani
Ben taraftarım.
AK Partili yazar değil mi? Stratejist değil mi?
Ha,
Bir
okey.
stratejistin etiği olmalı mı? bir tarafa ait olmalı mı? Senin gerçekten ait olduğun bir taraf var mı?
Ya şöyle söyleyeyim. Arkadaşlara hafızalarını tazeleyelim mi hep beraber, seninle beraber? İster misin İzzet Çapa?
Tabii ki.
Peki. Ben 2004 yılında silahlı kuvvetlerden ayrıldım ve ben kendi işimi kurdum ve yurt dışındaydım. Bu Ergenekon ve balyoz süreci başladığında, Kozmik Oda'ya girildiğinde, yani özel kuvvetlerinin Ankara'daki Kozmik Odası'na girildiğinde, ben ilk defa asker olduğumu açıkladım ve televizyon programına çıkıp oraya giremezsiniz dedim. Şimdi Ergenekon süreci içerisinde silah arkadaşlarım tutuklandığında, sen ki hatırlıyorsan, seninle beraber o zaman röportajlar verdiğim için söylüyorum.
Evet.
Söylemlerim neydi benim? Ergenekon süreci ve diğerleri normal bir mahkeme değil. Bu bir siyasal süreçtir. Göreceksiniz, bu siyasal süreç tamamlandığında hepsi serbest bırakılacak dedim. Hatırlıyor musun?
Doğru. Hürriyette de var bunlar. Hürriyette de
Aynen duruyor.
yaptığımız söyleşte var.
Benim Cumhuriyet'te yazdım. Cumhuriyet'teki söylemlerim de aynı. Bana da o zaman şunu söylüyorlardı: Ergenekoncu musun sen, diyorlardı. Şimdi arkadaş, bir karar verin. Barikatlar döneminde bölgeye gittim. Bölgede çözüm süreci ve diğer süreçleri konusunda en ağır eleştiriler yapanlardan bir tanesiyim. O zaman gidip çekimler yaparak oradaki durumu anlatmaya çalıştım. Şimdi o zaman ne diyecektiniz, beni nereye koyacaksınız? Şimdi bugün geldiğimiz noktada Türkiye başka bir coğrafyadan geçiyor ve başka bir yere gidiyor. Ben arkadaşlara şunu söyledim. Bakın dedim, ben tarafkirim. Net söylüyorum. Benim tarafım var. Ama benim taraf olduğum yer bir siyasi parti değil. Ben devletten yanayım. Benim tarafım devlet. Başka bir yerde olmayı da hiç düşünmedim. Benim durduğum yeri devletin durduğu yer olarak AK Partili görürsünüz bugün. Ertesi gün Ergenekoncu görürsünüz. Ergeçi gün başka bir şey görürsünüz. Beni hiç ilgilendirmez. Sizin döndüğünüz yerde bir yanlışlık var diyorum. Eğer sabit dursaydınız, zaten benim durduğum yerin hep aynı olduğunu görürdünüz. Ben Ergenekon sürecinde Ergenekon sürecinin yanlış olduğunu söyleyen adamım.
Çok özür dilerim.
Hata
Burada bir
yapıyorsunuz diyorum.
parantez açacağım. Sen
Aç
saha
aç.
adamısın, teknik
Evet.
adamsın. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu dese ki gel bize danışmanlık yap, bize fikir ver, yarın hükümete geleceğiz, hükümet bakıyor. Gider misin? Kılıçdaroğlu ile görüşür müsün?
Ben görüştüm.
Öyle mi?
Yani şöyle görüştüm. Barikatlar döneminde yaklaşık 10 tane uzmanı, yani bu güvenlik konusundaki uzmanı Antalya'da bir şeye çağırdılar, Çalıştay'a çağırdılar. Bir günlüğüne ben de gittim. Sabahleyin Çalıştay'a katıldım, fikirlerimi söyledim. Hatta Kılıçdaroğlu'nun kendisine karşı da söyledim. Ve şunu söyledim, yani bütün fikirlerimi söyledim yüzüne karşı ve çıktım gittim. Bugün başka siyasi partiler için de söylüyorum. Ama ben hiçbir siyasi partinin içinde yer almıyorum. Hiçbir siyasi partiye üye değilim. Yani Kılıçdaroğlu da beni çağırdığında gider söylerim fikrimi. AK Parti'den arkadaşlar da çağırdığında söylerim. MHP'den arkadaşlar çağırdığında söylerim. Yani benim kırmızı çizgim olduğu parti var. Ben onun dışındaki her tarafa aynı mesafedeyim. Yani o da terörle mesafesini arasına
Durduğum bir
koyduğu
taraf
andan
yok
itibaren.
yani, değil mi? Bir parti, böyle bir algı var şimdi. Ben seni tanıdığım için
Ya bak
bunu
şöyle
rahatlıkla
söyleyeyim.
sorabiliyorum.
Şimdi eğer beni sorgulamak isteyenler bir döneme doğru bakarak sorgularsan, benim gittiğim yönü algılayamazsın. Ben rüzgarımı doldurmaya karar verseydim, Ergenekon sürecinde bu kadar cephe almazdım.
Doğru.
17-25 Aralık'tan önce arkadaşlar çok hatırlamazlar. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı tutuklanmaya çıktığında, ilk çıkan ve tutuklayamazsınız, bu bir siyasi darbedir diyen adamım. Tamam mı? Ben bunu söylerken AK Partili falan değildim. Ben o sırada Cumhuriyet'te yazı yazıyordum.
Sen Cumhuriyet'te
Barikatlar
yazı
dönemi.
yazdın mı?
Ben Cumhuriyet'te 2 sene köşe yazdım. Yani ve ilginç bir şey söyleyeceğim. Ben Cumhuriyet'te köşe yazarken A Haber'de danışmandım. Danışmandım, düşün yani. Ve hiç görüşlerimden ve hiç şeylerinden duruş göstermedim. Hatırlıyor musun? Senle beraber gezi sürecinde, benim gezi sürecine ilgili ilk dönem için söylüyorum. Yani
Evet.
o barışçıl olan dönem için söylüyorum. Benim hangi söylemimde bir yapı vardı?
Yoktu. Hatta buradan ben de ilk defa söyleyeyim. Bizim Mete Yarar'la tanışmamızda bir televizyon programında Fatih Tezcan'ın elinden almıştı beni. Öyle değil mi?
Evet.
Bırakın İzzet Çapa gibiler konuşsun ki en azından yer altında muhalefet olmasın gibi bir söylemle.
Aynen. Yani insanların söylemlerini kesmeyin kardeşim. Herkes fikrini söyleyebilsin. O sırada O sırada şeye giriliyordu. Çok iyi hatırlayanlar bilirler. Divan Oteli'ne girilmek üzereydi. Gaz şeylerle o sırada gaz bombaları içeri atılıyordu. Çağrı yapıp bunu muhakkak durdurmalısınız diyen adamlardan bir tanesiyim. Orada gezen adamlardan bir tanesiyim. Bunu şey için söylemiyorum. Ben duruşumu hiç bozmadım. Tamam. Ben hiç duruşumu bozmadım. Benim duruşumu görmek istiyorsanız yazılarımı görebilirsiniz. Benim yazımdaki üslup hiç değişmedi. Cumhuriyet
Peki niye böyle bir
Gazetesi'nde
şey yapıştı?
ya arkadaş memlekette herkes taraf arıyor da o yüzden. Yani ben taraf olmak için uğraşırsam şunu yapardım. Barış arkadaş gibi CHP'den milletvekili olurdum. Ben milletvekili olmadım ki arkadaşım. Bana hiç milletvekili teklifi gelmedi mi zannediyorsunuz? Hiçbir siyasi partiden gelmedi mi zannediyorsunuz? Yani bütün gazeteciler gidecekler, milletvekili olacaklar. Hiç kimsenin şeyine sıfatına yapışmayacak. Hiç kimse herkes gazeteci olacak ve şey demeyecek. Yani kardeşim benim siyasi görüşüm yok. Ben gazeteciyim demiyor adam yani. Adam bildiğin milletvekili olmuş. Ya ben hiçbir siyasi partiye üye değilim.
Bu Barış arkadaşla alıp veremediğin nedir
Ya yok
mesela?
bir örnek verdim. Örnek. Şimdi en son
Sizi
tartışırken hayır.
kızdırmaya başlıyoruz komutanım.
Yok yok hayır. En son örneğinde bana şey dedi ya gizli AK Parti propagandası yapıyorsun dedi ya. Ben hayatımda bir şey yapabilmek için hiç gizlenmedim. Eğer korksaydım bu yolda ilerlemezdim. Bu yolda ilerlemezdim. Benim anlamadığım şey şu. Kendi sıfatları içerisinde parti temsilciliği olan insanlar gazetecilik yaparken tarafsız olabiliyorlar. Ama ben hiçbir partiye üye değilken, zaman zaman da başka sıfatlarla anılmışken, şimdi bir siyasi partinin görüşünde oluyormuşum gibi oluyor. Yok arkadaş, ben yine aynı söylüyorum. Ben kör muhalefet yapmaktan hoşlanan insanlardan değilim. Ben kim doğru yapıyorsa onun hakkını vermekten de yanayım.
Geçen gün de
Tamam mı?
sokağa çıkma yasağı ile ilgili bu konuda bir tweetim var. Şey
Yo
dedi,
mes
küçük esnaf canı yanacak, bu sokağa çıkmak yasağı kısıtlaması hatalı bir karardır gibi bir tweet attı.
Yo ben
Doğru mu?
ondan
Doğru
evet
açıklıyor.
yani bir saat sonra falan da kaldırdılar zaten. Şöyle söyleyeyim. Cihat Yaycıpaşa istifa ettiriliyor. Yanlış olduğunu söylüyor. Veya herhangi bir politikayla ilgili bir şey söylüyor. Yanlış olduğunu söylüyorum. Benim itiraz ettiğim onlarca konu var arkadaşlar. Yani zaten bir şeyi itiraz edebiliyorsanız tarafsızsınız. Bana şunu söylesenize. Çok tarafsızım diyen insanların neye itiraz ettiğini bana bir söylesenize. Benim itiraz ettiğim kadar eğer onda birini itiraz etmişlerse ben inanın bırakacağım bu işi.
Peki
En
bir
sert
masa başına
dönemlerde
gittik.
bak
Konuyu
en sert
değiştiriyorum. Bir
dönem yok
masa
yok
başına
gitme.
gittik.
Peki.
Konuyu değiştiriyorum.
Yok yok sinir.
Bir masa başına
Bak bu çok
gittik.
iyiydi bak bu çok iyiydi. Peki tamam.
Bir masa başına gittik. Beş arkadaşız.
Peki.
Hangisini seviyorsun? Onlardan dinlemeyi mi, bilgi almayı mı, yoksa onlara bilgi vermeyi mi? Yani konuşan sen misin? Dinleyen mi Mete Erer? Hangisi Mete Erer?
Valla yalnızca sohbet edeni tercih etme hakkım var mı? Yani bu şey gibi oldu son zamanlarda. Hani oğlum bize bir şey anlatsana, fıkra anlatsana. Hadi bir Cem Yılmaz Prodi yapsana hikayesine dönüyor. Ben ne zaman bir masaya otursam tabii ki arkadaşlar önümüzdeki dönemde ne yaşanacağını merak ediyorlar. Tabii ki bir kısmı güvenlik anlamında, bir kısmı ekonomik anlamda sorular soruyorlar.
Tabii.
Ben çoğunlukla şeyi tercih ediyorum. Yani yalnızca sohbeti tercih ediyorum. Sohbeti özledim sana o kadar söyleyeyim.
Peki
Siyasi
dinlemeyi mi
olmayan
seviyorsun, konuşmayı mı?
kesinlikle dinlemeyi seviyorum.
Evet. Bu
Kesinlikle
bir
dinlemeyi
devrimdir
seviyorum.
arkadaşlar. Bunu kaydedin. Koç burcuna Koç burcu bir komutan. Dinlemeyi
Çok iyi.
seviyorum dedi. Bunu yazıyorum.
Çok iyi. Ya var ya. Ya yemin ediyorum. Hani bir de sana geldiğimde kaç saat seni dinliyorum?
Ben hiç konuşmam ki.
Bak şimdi yemin ediyorum yani şu an böyle şok şok şok geçiriyorum. Yani şu an söylediğine kendine inanıyor musun?
Hayır, inanmıyorum.
Öyle diyorum. Ben çoğu zaman susuyorum ve bana o zaman şey diyorsun. Ya Mete buraya susmaya mı geldin? Olayları bilen sen değil misin? Bana anlatsana diyen sen değil misin?
Evet, ama
Ben de
anlatmıyorsun
diyorum
hiçbir
ki ya
zaman.
ben
Ben
iyi
senden...
de ben de sana diyorum ki ya ben buraya televizyon programına gelmedim ki. İki tane çay içelim. Şu arkadaki güzel manzaranın olduğu manzaraya bakalım.
Denize
Sohbet
baktın
edelim
mı
diyorum.
kitleniyorsun sen? Neden?
Ne bir
Bak bu da
dansör?
benim analizim. Denize
Bir dansör?
baktığın zaman kilitleniyorsun. Başka bir dünyaya gidiyorsun.
Ben ama ben Karadenizliyim. Çok normal yani. Deniz bizim için çok başka şey anlam ifade ediyor. Bir de çok özlemim var. Yani çok uzun süre denize yakın olmayan yerlerde görev yaptım, çok uzak yerlerde. Deniz benim için aslanım. Bazen şimdi arkadaşlarla çok gülüyorum. Bir şey oluyor. Ya abi hep beraber bir dağa çıkalım. Ya diyorum arkadaşlar ben dağdan ineni daha yeni oldu. Siz bir çıkın. Ben diyorum bir sahilde dolaşayım sonra gelirim diyorum yani, tamam mı? Beni bir müddet dağa çıkarmayın diyorum. Yani arkadaşların özlemi dağ olabilir ama benim sıklıkla denize ihtiyacım var. Mesela
Peki.
güneş ve deniz benim için çok önemli. Ben güneş çok severim. Bütün
Sen
mesela bahçeyi çok severim. Bahçeyle uğraşmaya bayılırım, öyle söyleyeyim sana. Toprakla uğraşmaya bayılırım.
evine misafir gittiğinizde Mete Yarar bütün gün bahçeyi suluyor olabilir. Hiç şaşırmayın. Gerekiyorsa sizin elinize hortumu bırakır. Şuraları sen sula diye. Ben başıma gelenleri anlatıyorum.
Ama bahçe biraz büyük olduğu için olabilir mi acaba? Yapacak bir şey yok yani.
Burada bana çünkü dedi ki her şey serbest, her şeyi sorabilirsin, istediğin
Peki.
gibi rahat olabilirsin.
Tabii, aynen.
Evine gittiğiniz zaman her 100 metrede bir silah var.
Hayır,
Bir de
abartıyorsun şu
balta
anda.
var.
Abartıyorsun şu anda. Abartıyorsun.
Biraz abartalım. Ama bir de
Abartıyorsun,
balta var.
abartıyorsun.
O baltanın özelliği nedir komutanım?
Ya o balta değil. Şöyle söyleyeyim. Şimdi bana çok fazlasıyla tabii bana ne hediye edilir? Bana ne hediye edilebilir? Sana mesela ne hediye edildiğini ben biliyorum. Söylemeyeyim ama bana ne hediye edileceğini biliyorum. Arkadaşlar bana gelirken çoğunlukla askeri malzeme getiriyorlar. Ne getiriyor? Mesela o senin balta dediğin şey aslında balta değil. Amerikan yerlilerin kullandığı ve son dönemde Amerikan özel kuvvetlerinin kullanmış olduğu özel bir balta. Yani Amerikan yerlilerinin kullandığı şey o. Adı balta değil, onu söyleyeyim sana. Sen ona balta diyorsun ama odun kesmek için kullanılan bir özel alet değil. İki tarafı da çok özel bir silah o. Şimdi sen onu görüyorsun, diyorsun ki bu buradan ağrıyor. Mesela başka bir yerde bir şey görüyorsun, bu buradan ağrıyor. Bir tarafta kılıç var, işte asker olduğumdan kaynaklanıyor. Başka bir yerde özel hediye edilmiş olan başka bir şey var, malzeme var. Sen bütün onları gördüğünde de tabii otomatikman evin her tarafında şey var diyorsun. Silah var diyorsun.
Ürküyoruz,
İyi
ürküyoruz
de
yani.
yani ama şimdi ben sana şunu söyleyeyim. Benim evimde ne olmasını bekliyorsun? Ay ne, ha benim evimden ne çıkabilir, sana söyleyeyim yani. Ay
Bir
senin
askeri
evinden
savaşçı çok rahatlıkla çıkabilir. Her
ya
an
oğlum.
yerden, yer altından çıkacak diye bekliyoruz.
Ama şeyi seviyorum yani, ekipmanları seviyorum. Bir de sağ olsunlar, bu şey firmaları da, askeri firmalar da Allah razı olsunlar, ne zaman bir şey çıksa gönderiyorlar. Ben de deniyorum yani, hem giyim olarak deniyorum hem de diğer şeyler deniyorum. O yüzden de envanterim geniş diyorum, sana öyle söyleyeyim yani.
Peki
Tavsiye ederim,
çok
tavsiye
ölüm
ederim.
yok, çok teşekkür ediyorum. Sen çok ölüm gördün, çok yaralanma gördün.
Evet.
Psikolojinin bir etkisi var mı?
Ölümün mü?
Yani gördüğün ölümleri.
Ya bir defa her hayat çok değerli. Benim gördüğüm ölümlerin tamamı tabii ki arkadaşlarımla ilgili. Yani sonuçta otopsi yapan bir insan gözüyle ben bakamam. Benim orada görev yaptığım kişiler hayatlarını kaybediyorlar. O sırada bir ölüm görmüyorsun aslında. Bir giden, hayatından giden birisini görüyorsun. Tabii ki vardır. Yani insanların hayatlarında bunun travması yoktur demek mümkün değil. Eğer öyle diyorsan tamamen şeysindir, duygusuz bir adamsındır. Ama ben başında bir şey söyledim hatırlarsan sana. Hatta seninle beraber yaptığımız bir röportajda da söylemiştim. Hepimiz kaderimizi yaşıyoruz. Bir asker kadere inanırsa hayatı çok daha kolay oluyor. Şimdi yolda yürüyorsun. Yani gideceğin yerin uzunluğu işte yaklaşık 12 saat ile 24 saat arası yürüdüğüm zamanlar oluyordu. En az 25 kilometre yol yürüyorsun. Sırtında 30 kilo yük. Dağa tırmanıyorsun. Tırmandığın yerlerde de önünde bir mayıncı var. Ve mayın dedektörüyle alana bakıyor. Ve onun üzerinden arkasına dizilmiş olan 200 ile 300 kişi arasında insan yürüyor. 250 kişi yürüyor ve 251. kişi mayına basıyor. Tamam.
Evet.
Şimdi bunları gördüğünde şunu anlıyorsun. Hepimiz O mayını bekliyoruz. Hepimizin hayatında o mayınlar var. O mayının aynısı senin hayatında da var. Yani sen de bir mayını bekliyorsun. O sana mayın geliyor ve sen ona basıyorsun. Bütün insanlar üzerinden geçiyor ama sen basıyorsun. Arabaya biniyorsun. Herkes araba kullanıyor ama sen kaza yapıp hayatını kaybediyorsun. O yüzden de ben hayata kader olarak baktığım için, kader bende çok kuvvetli bir inançtır. Kader olarak baktığım için o arkadaşların ölümlerinin bir kader olduğuna inandım. Ve orada bıraktım. Ama her biri benim için çok değerliydi. Hatta sen biliyorsun benim oğlumun bir ismi beraber görev yaptığım şehit olan bir arkadaşımın ismidir. Doğmadan 10 gün önce şehadete ulaşmıştı. Doğarsa ismini koyacağım demiştim ve oğluma da onun ismini koydum. Böyledir. Yani silah arkadaşlığı, beraber görev yapmak, onlarla beraber zaman geçirmek, bu sana seni kuvvetlendirir. Ben bir kez daha söylüyorum. Yani ben
ama olaya... sorunun cevabı değil. Psikolojik etkileri var mı?
Yok, etkilenmedim. Yok, etkilenmedim. Yani etkilenmememin tek sebebi kadere inanç. Onu söylemeye çalıştım. Aslında anlattım. Bende büyük üzüntüler yarattı. Ama kadere inandığım için, kader inancı bende kuvvetli olduğu için bunu sonsuza kadar götürmedim. O zaten yaşanacaktı dedim ve orada bıraktım. Peki, o yaşanacaktı ve orada bıraktım.
Diyorlar ki niye bir yandan buradan ben gelenleri görüyorum. Yan tarafta açık şey.
Sen görüyorsun, ben görmüyorum. Tabii.
O kadar olacak. Son kitabımla ilgili konuşmak istiyorum. Bir Mesih. Soru sormak istiyorum. Mesih. Peki. Tanrı'yı kıyamete zorlayan
ve zorlamak. Aslında. Evet. Aynen
Allah
öyle.
Aşkına nedir bu evangelizm? Böyle 101 dersi gibi. Sen çünkü biliyorum işletme okudun askeri okulda. Üstüne
master yaptım.
Enerji master'ı yaptın. Üstüne şimdi doktora çalışıyorsun inşallah. Ve öğrencilere ders vereceksin. Kısacık hala biz hani bir sürü insan var, evangelistler diyorlar da nedir bu ve nasıl Tanrı kıyamete zorlanıyor?
Şöyle söyleyeyim, bir grup insan var. Bu insanların ortaya çıkışı da çok ilginçtir. Belli bir dönemden sonra ortaya çıkmaya başlıyorlar. Ve Amerika'da bu kişilere Siyonist Hristiyan diyorlar. İlginç bir tabir değil mi? Siyonist Hristiyan diyorlar. Ve inançlarının büyük bir içindeki durum şu. Diyorlar ki biz Tanrı'ya inanıyoruz. Tanrı eğer bizim dönemimizde Mesih'i dünyaya gönderirse ve biz ona inançlarımızı gösterirsek biz direkt Tanrı ile beraber, daha doğrusu Mesih ile beraber göğe yükselip cennete gideceğiz. Ve o yüzden de her biri kendi döneminde kıyametin çıkması için uğraşıyorlar. Ve kendi kullandıkları tabir bu. Tanrı'yı kıyamete zorlamak. Dünyada kıyametin zorlanacağı emareler diye bir emareleri var. Size ben 3 emare sayacağım. Bunun 2 tanesini bu evangelistler bir önceki dönemde ve şimdiki dönemde gerçekleştirdiler. Bunlardan bir tanesi Kudüs'ün başkenti ilan edilmesi. Biliyorsun Kudüs kimin başkenti ilan edildi?
İsrail.
İsrail.
Trump tarafından.
Trump zamanında. İkincisi Dicle ile Fırat nehirleri arasında Suriye'deki kesiminde ki orası neresi şu anda? PYD'nin olduğu alan. Bu alanda çatışmaların körüklenmesi ve orada bulunulması. Yani savaşın çıkacağı yerin orası olduğunu söylüyorlar. Oraya da geldiler mi?
Geldiler.
Üçüncü olay
gerçekleşme.
Şu.
Gerçekleşme.
Üçüncü yapmak istedikleri şey şu. Diyorlar ki bizim de inancımızda çok önemli bir yer tutan Mescid-i Aksa'nın yıkılarak yerine geçmiş dönemde yıkılmış olan Süleyman Tapınağı'nın kurulması. Bunu gerçekleştirdikleri anda dünyada şöyle bir felaket zincirinin olacağını düşünüyorlar. Kıtlık, pandemi ve küresel bir savaş. Bu üçünün gerçekleşmesiyle beraber Mesih'in dünyaya geleceğini Ve bu Mesih'in dünyaya gelmesiyle beraber de o büyük savaşın çıkacağını söylüyorlar. Ve hiçbiri rastlantı değil. Sana küçük bir örnek vereyim. Biz 2000'li yıllara ne ismini vermiştik hatırlıyor musun? Ne demiştik 2000'li yılların
Milenyum.
başında? Milenyum. Milenyum anlamı nedir biliyor musun?
Nedir?
Milenyum İncil'de İsa'nın geleceği ve yaşayacağı 1000 yıl demektir. Çünkü onların inancına göre kıyametten önce yani dünyadaki herkesin yükselmesinden önce yaklaşık 1000 sene Mesih'in kontrolündeki bir dönem yaşanacak diye düşünüyorlar. Ve kullandıkları bütün argümanlar, bütün söylemler aslında birer söylemin ötesine icra kısmına geçtiğini görüyorum. Bizim yazdığımız kitap diğerlerinden, çünkü Türkiye dünyada bununla ilgili çok yazı yazan oldu. Biz söylemlerle yaşananlar gerçekten bir mi diye baktık ve örtüştürdük. Sana şöyle söyleyeyim. Hayatımda bir kitap yazdım. Yani bu 7. kitap oldu. Sana şöyle söyleyeyim. Bu kitabı yazarken ilk defa ürktüğümü ve inşallah biz yanılırız ve utanç duyarız diye düşündüğümü sana söyleyeyim. O kadar
Korkunç.
sıkıntı, o kadar korkunç, çünkü belirtilerin ötesine icraya geçirmiş olan bir gruptan bahsediyoruz. Bugün evangelist diye küçümsediğimiz adamların
Bu arada kaç
Amerika'da
evangelist var dünyada? 500 milyon var mı?
Amerika'dakini söyleyeyim sana.
100.
Amerika'da yaklaşık nüfusun %35'ine denk gelen bir evangelistten bahsediyoruz. Ve bunların nüfusa oranı yaklaşık 100 milyon civarında. Ama önemli olan şu. Bu evangelistlerin çoğu merkezlerin içerisinde. Yani silahlı kuvvetleri kontrol ediyorlar. İstihbaratı kontrol ediyorlar. Dışişleri Bakanlığı'nı kontrol ediyorlar. Dini kontrol ediyorlar. Ekonomiyi kontrol ediyorlar. Basını kontrol ediyorlar. Binlercesi var. Hatta şöyle söyleyeyim sana. Amerikalılar son dönemde şöyle raporlar yayınlamaya başladılar. Yani ilginçtir. Biz de özdeş olsun diye söylüyorum. Acaba Amerika'nın FETÖ'sü evangelistler mi demeye başladılar?
Ama zannediyorum Pence de Trump da pek çok devlet yöneticisi ve hatta papazların da asker kökenli olduğu söyleniyor. Doğru mu bilmiyorum.
Kesinlikle öyle. Evangelist rahiplerin örneği mesela Türkiye'deki Rahip Brunson'dır. Ki ben birkaçına coğrafyada da rastladım. Yani indiğimde yanımıza gelen veya başkalarından yanına uğrayan adamlar üzerinden karşılaştığımız evangelist rahipler oldu. Çoğunluğu eski Amerikan Özel Kuvvetleri'ne görev yapmış insanlar, öyle söyleyeyim. Çok yetişmiş, bütün silahları kullanmayı bilen bir ekip diyebilirim sana, öyle söyleyebilirim. Oradan
Peki
anla
bu
işin şeyini.
Mescid-i Aksa'nın altında bir araştırma yapıldığı konuşuluyor. Kitabı
Doğru.
yazarken yani Mescid-i Aksa'nın çökmesi bekleniyor onlar
Doğru.
tarafından. Bu da
Aynen,
doğru
aynen.
mu?
Aynen öyle, aynen öyle. Yani normalde Mescid-i Aksa'nın altında bir kazı yapılması mümkün olmamasına rağmen Amerikan Büyükelçisi dahil olmak üzere o kazılara katılıyorlar. Ve o kazılarla Süleyman Tapınağı'nın orada olduğunu ispatlamaya çalışıyorlar. Ve oranın yıkılması an diye söyleyen yüzlerce şey var, mühendis var. Mescid-i
Mühendis de var,
Aksa'nın.
astrolog da var enteresan bir şekilde.
Tabii onlar senin ilgi alanına bence. Yani ben ona hiç girmeyeyim yani. Onlar senin. Ama ilginçtir. Senin de şöyle bir tarafın var. Zaman zaman seninle oturup sohbet ettiğimizde sen bana astroloji tarafını daha sonra anlatıyorsun. Neredeyse hep örtüşüyor, farkında mısın?
Çok enteresan. Onun için yani evet. Kimine göre bir bilim değil, bilemiyorlar, edemiyorlar. Bunlara da saygı duyuyorum fikir olarak.
Aha.
Ama dönüp baktığımızda biz 3 sene önce söyleşimiz sırasında
Hı.
aslında bu konuyu yazmışız. Ne
Doğru.
alaka? Yani Mescid-i Aksa'nın yıkılabileceğini, altındaki çalışmaları vesaireyi. Neyse ben geçiyorum. Trump dedik çünkü enteresan sorular var. Trump'ın bu sığınağa inme durumu biliyorsun
Doğru.
konuşuldu,
Doğru.
yalanladı. Daha sonra kısa bir süre olarak gittim dedi. Bir stratejist olarak sence geceyi orada geçirdiğini düşünebilir miyiz?
Ben düşünmem. Çünkü sana şöyle söyleyeyim. Yani Amerika'da başkanı koruyan ekip ne CIA ne polis, yalnızca onlara özel olarak kurulmuş olan bir ekip. Yani gizli servis diye anılıyorlar biliyorsun. Amerikan
Evet.
başkanlarını ne CIA koruyor ne de FBI korur. Onların gizli servisi var, gizli servis korur. Ve bunun tek bir şeyi vardır. Görevdeki Amerikan başkanı ve geçmiş Amerikan başkanlarını ve onların ailelerini korumak üzerine yapılandırılır. Bu nedenle çoğunlukla bakmayın dışarıdan küçük bir ev gibi gözükse de orası içeri girmek o kadar kolay değildir. Yani oraya bir göstericilerin içeri girmesi mümkün olmayan bir yer diyebiliriz. Öyle söyleyeyim. Yani oraya donanımlı bir orduyla girebilirsiniz. Öyle kolay giremezsiniz. Hem hava savunma sistemi var kendi içerisinde, hem otomatik silahlar var, hem keskin nişancılar var. İçeride çok ciddi bir güvenlik ekibi var. Bu güvenlik ekiplerini aşıp göstericinin içeri girmesi mümkün değildi. O yüzden de ben aşağıda sığınakta çok uzun kaldığını falan düşünmüyorum. Belki kontrolden çıkar şeklinde bir durumla inmiş olabilir. Çünkü oradaki şeyler şu. Planlar yapılırken özellikle bu tür üst düzey insanların korumaları sırasında şeyler var, dereceler var. O derecelere göre tedbir alıyorlar. Bu tedbirin içerisinde 3 kişi, 5 kişi falan yazmıyor. Yakınlık, kişilerin pozisyonu, ülke durumu, bundan yararlanmaya çalışacak olan başka terör grupları. Sen olaya şöyle bakıyorsun. İçeriye sızmaya çalışacak gösterici olarak diye düşünüyorsun. Ama gizli
Evet.
servis öyle bakmıyor. Onların arasına karışacak başka bir
Provokatör.
provokatörün ötesinde grubun sızabileceğini düşünerek tepkini alıyor. Gösteriye göre almıyor. Onun bir üstüne çıkartıyor şeyi, level'ı. Yani o göstericiden kaçarak içeri girmiyor aslında. Bundan yararlanmaya çalışacak olan başka bir gruptan endişe edildiği için aşağı doğru iniyor. Yani olay
Peki,
gösterici değil yani.
şey sormuşlar, ters İncil'i ters tutmasını nasıl yorumluyor Mete Bey diyorlar Trump'ın.
Yani onu bir şey diyemem ama muhtemelen
Mesaj
şeydir.
var mı?
Ya onun mesajı olabilmesi için ondan çok daha kuvvetli mesajlar veren adamlar oldular. Ben sana şöyle söyleyeyim. Mesela Ronald Reagan şöyle bir laf söylüyor. Armageddon inşallah benim zamanımda çıkacak diyor. Ondan sonra gelen, ondan önce ve sonra gelen Carter aynı şeyi söylüyor. Bush bu bir Haçlı Seferidir diyor ve artık Armageddon başladı diyor. Ondan çok daha sert söylemlerde bulunan onlarca insan var Amerikan başkanları içerisinde. Trump'ın yaptığı en önemli bence atılım evangelistlerin iki büyük hedefine diğer başkanlar kabul etmezken onu kabul etmez. Bunlardan bir tanesi Kudüs'ün başkent ilan edilmesi. İkincisi de Türkiye'nin birçok itirazına rağmen gelip bölgeye yerleşmesi. Biz bölgeyi araştırırken bu olaylar başladığında işin jeopolitik tarafına baktık. İşin ekonomik tarafına baktık. Yani bu enerji kısmına baktık. Yetmiyor. Yani bu kitabı yazmamız sebebi o. Bir şey eksik. Yani burada daha başka bir kuvvetli motivasyona ihtiyaç var. İşte o kuvvetli motivasyonu biz şeyde bulduk. Bu teopolitikte bulduk. Yani dinin politik hale gelme kısmında bulduk. O yüzden
Yani Orta Doğu teoloji üstüne mi kurulu, dinler politikası olmadan yönetilmiyor mu?
Amerika için aynı şeyi söyleyebilirsin. Sen şunu söyleyebilir misin bana? Amerika laik bir ülkedir diyebilir misin?
Yorum yapmayayım. Ben burada siz varken yorum yapmak bana düşmez.
Yani ben sana söyleyeyim. Pompeo şunu söyledi. Amerikan başkanı Tanrı tarafından seçilmiş insandır dedi. Şimdi sen bu lafın üzerine bana ne söyleyeceksin? Ne söyleyebilirsin ki? Veya Trump çıkıp benim seçilmemi Tanrı hissetti
Doğru.
dedi. Aynısını İsrailler Trump için söylediler. O Tanrı tarafından kutsanmış insan dediler. Şimdi bunların her birini duyduğunuzda hani neyi konuşacağım ki ben? Hani adam İncil'i ters tutmuş mu, tutmamış mı mesajına gerekiyor ki? Adam birebir söylüyor zaten. Hani diyor ki ben Kudüs'ü başkent ilan ettim. Hiçbir başkan...
Orta Doğu dinler politikası olmadan yönetilebilir mi?
Tabii yönetilir. Çok rahat bir şekilde yönetilebilir. Zaten farkındaysan işin içine gerçek anlamda din değil ki. Dini kullanmaya çalışan unsurlar sayesinde bu kadar karmaşa haline geliyor. Eğer dini yapsan işte din gerçek dinle Kudüs'te üç dinin beraber yaşadığı dönem. Üç dönem
Doğru.
beraber yaşıyorlar. Yani bütün dinler orada beraber kardeşçe yaşıyorlar. Ne zaman ki dini kullanmaya çalışan bir unsur çıkıyor ve onun üzerinden ya politik ya da işte bu teolojik anlamda bir hedef koyuyor kendisine, ben kıyamete götüreceğim gibi, işte o zaman iş karışıyor. Yoksa dinin salt kendisine bıraksan bunların hiçbiri yaşanmaz. Bunu
Peki.
kullananlardan korkmak lazım, öyle söyleyeyim yani.
Doğru. Dini kullananlardan korkmak lazım, değil
Aynen
mi?
öyle, aynen öyle, aynen öyle.
Bizi Çin
Beni daha
bölgesine
didikleyecek mi? Didikleyecek mi?
nasıl?
Beni didiklemeye devam edeceğim mi diyorum hala.
Sorayım o zaman. Neden mesela yüzük takmıyorsun diye böyle sorular mı sormamı istiyorsun?
Hemen kaşındın, hemen durdun diye
Eğer
düşünüyorum.
yüzük takmıyorsun, eşin kızmıyor mu diye soru sormam lazım. Sormuyorum.
Peki, tamam.
Çin'e gitmek istiyorum birazcık. Zaten 9 dakika sonra kurtuluyorsun benden.
Öyle mi? Böyle mi? Ben bilmiyordum. 9 da
Bir
böyle.
saat. Bir saat sonra
Aa.
kesiliyor. Evet.
Ama ben
Kayıt
bilmiyordum
yapmıyor
bak bunu. Ben
çünkü.
bunu bilmiyordum bak. Çok ilginç.
Çin'le neler oluyor abi? Yani Amerika Çin'le anlaşır mı? O zaman oradaki haklarından mahrum kalır mı diye düşünüyoruz. Neler olacak ve bizi nasıl etkileyecek? Kısaca toparlasak.
Ya ben sana şöyle söyleyeyim. Bir defa Çin artık Amerika'yı geçti. Yani kim ne derse desin. Artık Çin'le Amerika tartışması yapmak çok doğru değil. Ben öyle söyleyeyim. Çünkü evet Amerika teknolojik üs ama Çin üretim üssü haline dönüşmeye başladı. Ve üretim üssü olmayan ülkelerin ne duruma geldiğini de gördük. Para birimleri anlamında, politika anlamında, askeri güç anlamında Çin başka bir yere doğru evrilmeye başlandı. Zaten bugünlerde yaşadığımız birçok sorunun ana sebeplerinden bir tanesi de Amerikan hegemonyasının bitip Çin'e geçme süreci. Yani bugün Amerika'yı ayakta tutan güç, silahlı gücü değil, doların hakimiyeti. Doların hakimiyetini sürdürebilmek için askeri güç kullanıyor. Yani doların hakimiyeti bittiği andan itibaren, yani Çin rezerv para olma güdüsüne geçebilmeyi başardığı andan itibaren dünya değişecek. Geçen gün bu konuyla ilgili çok sevdiğimde bu işi iyi takip eden bir arkadaşıma sordum. Dedi ki bırak dedi dünyadaki rezerv para oranının %100'ünden vazgeçmeyi. %10'u dese ki ben yarından itibaren altına dönüyorum. Ben yarından itibaren Çin yuanına döneceğim desin. Amerika'nın zaten sonu gelir. Çünkü dünyada dönen doların büyük bir miktarı zaten karşılıksız. Düşünsene 30 trilyon dolar ülkelerden Amerika'ya geldi ve dediler ki doları veriyorum bana euro ver. Doları veriyorum bana altın ver. Böyle bir para var mı Amerika'da?
Yok.
Yok. O zaman bu iş biter. Bırakın
Bunu
tamamını.
16 kez denemişler, doğru mu? Amerika hegemonyasını devirmeyi ve bunlardan 12'si savaşla sonuçlanmış. Ben
Yani
okuduklarımın yalancısıyım.
şöyle söyleyeyim, böyle bir olay yok. Yani Amerika'nın kendi yaptığı hatalardan dolayı kırılma yaşadığı süreçler var. Ya yani bunlar işte Vietnam Savaşı, işte bu 2008'de krizler gibi, 1960'larda yaşananlar gibi, 1920'lerde yaşananlar gibi, geçmişte yaşananlar, işte Meksika Savaşları gibi birçok savaşlar var. İşte iç isyanlar dediğimiz Güney-Kuzey Savaşları gibi. Ama dışarıdan bizim dönemimizde yani bu yüzyılda yaşanan böyle bir girişim yok. Bu girişimin asıl nedeni şey olacak. Çin'in yükselişi. Çin'in bu kadar üretim potansiyeli olan bir ülke durumuna gelmiş olması zaten Amerika'yı en çok korkutan yerlerden bir tanesi. Bir kez daha söylüyorum. Amerika'nın para biriminin rezerv olmasını geçin. %10'unun değişimi bile Amerikan ekonomisi için korkunç bir travma. Bu nedenle de
Çin bu
çok
savaşın galibi mi
sertleşecekler.
şu anda?
Galibi. Evet, şu anda galibi.
Görünmeyen savaşın diyelim.
Yok, görünen. Yani bizim şimdi son dönemde Hepimiz İkinci Dünya Savaşı gibi bir savaş bekliyoruz İze Çapa. Yani bildiğimiz şöyle savaş bekliyoruz. Birbirlerine gitsinler, nükleer bomba atsınlar, birbirle savaşsınlar. Yok. Bu dönem asimetrik savaş dönemi. Bu dönem içinde neler var biliyor musun? Ambargo var. Bu dönem içinde ne var? Ticari savaşlar var. Yaşıyor muyuz? Yaşıyor muyuz? Bak iki tanesini saydım. Siber savaşlar var. Yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz. Pandemi var. Pandemi var. Yaşıyor muyuz?
Yaşıyoruz.
Yaşıyoruz. Konvansiyonel anlamda silahlanma yarışı var. Yaşıyor muyuz?
Yaşıyoruz.
Yaşıyoruz. Bana söylesene, sence Çin'le Amerika Birleşik Devletleri savaşmıyor mu?
Savaşıyor.
Amerikalıların son dönemde çıkarttıkları bir hesap var. Şimdi ondan sonra başlayacak. Bir Hong Kong hesabı. İki,
Evet.
pandemi hesabı. Amerikalıların Çin'den istemeyi düşündükleri tazminatın miktarı ne kadar? 100 trilyon dolar.
Diyor.
100 trilyon dolar. Hadi ortasını bulsunlar, onda birini alsınlar. 10 trilyon dolarlık bir bakiye için inanılmaz bir, müthiş bir kavga olacak. Ve bunun sonucu aynı İkinci Dünya Savaşı öncesindeki duruma benzeyecek. Japonya ile Amerika arasındaki petrol ambargosu sonrası çıkan sürece doğru benzeyecek. Ama bu sefer karşılarında Japonya değil, bir Çin gibi devasa bir güç var, öyle söyleyeyim yani. Şu var.
Çin'in müttefikleri kim olabilir?
Yani şöyle söyleyeyim, yani Çin'in doğal müttefikleri var. Kendi alanında yaşadığı müttefikler var ve bunları çok da kuvvetli bir şekilde sürdürüyor. Hiç beklemediğin üç ülke sayayım mesela. Hiç beklemezsin değil mi? Birisi Pakistan. Bekler misin?
Beklemem.
Pakistan Çin yatırımlarının en çok ülke olduğu ülkelerden bir tanesi. Mesela söyleyeyim, Türkmenistan. Bekler misin?
Bekler. Yani
Beklemezsin. İran.
onu bekliyorum.
Yani İran birinci öncelikle müttefiklerinden bir tanesi. Kuzey Kore yakın müttefiklerinden bir tanesi. Biraz daha yukarı çıkayım. Rusya müttefiklerinden bir tanesi. Afrika'da en az sana 10 tane ülke sayabilirim. Müttefiklerinden bir tanesi.
Türkiye nerede kalır? Neresinde kalır bu görünmeyen savaşın?
Valla tabii ki bloktan kaynaklanan önemli bir konumdan dolayı muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında yer alır gibi gözüküyor. Yani NATO üzerinden. Çünkü bizim şu anda artı bakiye verdiğimiz bütün ticaretler Batı'yla. Bizim iki ülkeye verdiğimiz en çok Çin, bir tanesi de Rusya. Bu iki ülkeye verdiğimiz cari işlem toplamı bizim ekonomimizdeki cari açığı oluşturuyor neredeyse. Biz Avrupa Birliği ile neredeyse kafa kafaya ticaret yapıyoruz. Yani sattığımız kadar alıyoruz. Yani bizim için çok büyük bir yıkım oluşturacak olan bir tablo yok. Ama
Bu kadar
Çin ile
pembe
Rusya
de,
için
ama
böyle.
bizim bize de şimdi bu kadar pembe, bak şimdi işte bu yüzden kızıyorlar sana ya,
Ne diye?
tarafsız diyorlar. Pembe bir ekonomik durumumuz yok ama bizim.
Ben şey demedim ki, hiç ekonomi duruma girmedim ki. Nereden çıkardın onu?
Bu neydi
Ben
anlattığı son?
sana şeyi söyledim. Dedin ki Türkiye nerede yer alır dedin.
Nerede yer alır?
Ben de dedim ki Türkiye'nin şu anda ekonomik çıkarları ve alışveriş yaptığı dengesi Avrupa Birliği ve Amerika dedim. O yüzden
O zaman bir şey diyeceğim. Kızmayın.
Çin ve Rusya'nın yanında yer almak, bizim cari açık, büyük cari açık verdiğimiz iki ülkeden bahsediyoruz dedim. O yüzden tercihini kullandığında, ekonomik olarak tercih kullanıyorsa ilk tercihini Batı'dan yana kullanacaktır. Onu söylemeye çalıştım. İçerisinde nereden çıkarttın toz pembe pembe hikayesi?
Peki. Tamam,
Bak
konuyu
ya,
bitiriyorum
illa
zaten.
çakacaksın ya, bak çakacaksın ya, bak çakacaksın ya. Yemin ediyorum oradan
Estağfurullah.
yürüyeceğim.
Son 1 dakika içinde şunu
Peki.
soracağım. Sen profesyonel voleybol oynamışsın. Yani
Doğru.
insani yaşam ölçüleriyle başladık. Böyle
Tamam.
bitirelim. Basketbolda mı transfer oldun?
Yok,
Yoksa
basketle çok.
voleybol?
Yok, ben atletizmle de uğraştım. Yani Türkiye'de
Hayır, transferi, ilk transferden bir para kazanmışım.
voleyboldan oldu. Voleyboldan oldu.
Voleyboldan. Doğru biliyorum.
Yani lisede
Evet. Öyle oradan bana hava atmayın.
lisedeyken de yani benim tabii sporculuk hayatım harp okuluna bitince gitti. Çünkü harp okulunda yalnızca harp okullar arası yarışmalara katılabilme şansım var. Diğer şans hakkımız yoktu. O yüzden tabii bütün sporculuk hayatımız harp okulunda bitti.
O parayla ne yaptın?
Ya öyle çok büyük bir para kazanmadım. Bizim zamanımızda
Olsun.
öyle
Yani bir
yok.
keyiftir o.
Ya ne yaptım? Annem babamı, rahmetli annemi babamı alıp bir yerlere yemeklere götürdüm. Yani bir şey vermişlerdi. Orada konuklamamız için bir yer ayırmışlardı. Orada ailemi misafir ettim. Onları orada misafir ettim
Arkadaşlar
ve
son dakika olduğu için ben anlatayım. Devamlı gittiği ve keyif aldığı bir balıkçı varmış Mete Yarar'ın Ankara'dan. O balıkçıya çok sıklıkla gidemiyormuş ekonomik durum yüzünden. O parayla, yalan mı söylüyorum?
Yo, doğru söylüyorsun. Ben
O
yatılı okudum.
parayla, o parayı en çok o balıkçıda yemişi.
Evet, hamsiyi çok severdim. Hamsi tava yedim. Hamsi tava. Ya, yani ne kadar büyük para aldığımı düşünün ya. Hamsi tava yiyerek bitirdim. Yani. Öyle diyeyim yani.
Komutan çok teşekkür ediyorum
Eyvallah. Allah
sevgili
razı
Mete
olsun
Yarar.
diyorum.
Çok
Çok
çok
teşekkür
verse
ederim. Korktuğum gibi
öpüyoruz.
olmadı. Allah razı olsun diyorum sana. Sağ ol. Var ol.
Sağ ol. Görüşürüz.
Kendine
Buyurun.
çok iyi bak. Görüşmek üzere.
Sağ
Sağ
ol.
ol. Eyvallah.